Kuş diline öykünen Ayşegül Devecioğlu. 1. kaset 1. yüz. Mitis Yayınları. 1. basım Ocak 2004. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 25 Eylül 2004. Okuyan Gökhan Ulusan. Türkiye'nin yakın tarihinden, belleğimizden silinmeye çalışılan bir dönem üzerine. Belki de kuş, şu biliyor musun, duyuyor musun diye tutturduğu kuş söylüyordu Güle'ye her şeyi. Üsküdar'a gidelim kuşu adını takmıştı Yavuz ona, dalga geçmek için. Gülay, kuşun Morse alfabesine benzeyen sesini Yavuz'a defalarca dinletmişti. Hiçbir şey anlayamamıştı bu sesten. Ama Gülay'ın kara gözlerine bakınca kendisinden çok daha fazla şeyin farkında olduğunu hissedebiliyordu. Belki de bütün bu olan bitenler yalnızca sezgiyle anlaşılabilecek şeylerdi. Bugüne kadar kitaplarda yazmayan, henüz insan dilinde söylenmeyen şeyler. 30-40 sene sonra sosyologlar bu döneme bakıp yorumlar yapacak, isimler koyacaklardı. Ölenler diyeceklerdi. Hepsi genç insanlardı. Çok genç insanlardı. Öyle gençlerdi ki, o kadar gençlerdi ki. Ayşegül Devecioğlu, 1956 doğumlu, İstanbul'da yaşıyor. 1977 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden öğrenimini tamamlayamadan ayrıldı. 1986'dan sonra gazete, dergi ve televizyonlarda çalıştı. Çeşitli dergilerde makaleleri, denemeleri yayımlandı. Kuş diline öykünen ilk romanı. Behçet'e, Soner'e, Ali Fuat'a, Aydın'a, Ahmet'e, İbrahim Levent'e, Necdet'e, Zekeriya'ya, Gökalp'e, hepsine. Hiçbir ağaç böyle harikulade bir yemiş vermemiş olacaktır. Nazım Hikmet. 1. Bölüm. Karanlık yavaşça yurt ediniyor içimde. Apansız göllere iniyor. Gece. Kaçak katırlarının ürkek toynak sesleri ve kuş sürülerinin çok kalabalık kanat çırpışları. Yabani bitkileri savurup duran rüzgar. Uzak, uzun bir köpek ağlaması. Bir çocuk sesi ağlayan, gecenin ta komşu köyden koparıp aldığı. Karanlık, kirli su gibi dargın, ürkütücü bir kıvamı durmadan arttırarak bedenimi işgal ediyor. Karanlık, keskin ışık gibi gözümü kamaştırıyor. Karanlık, tek gerçek burada. Vücudumdaki yaralarda, kırık kemiklerimde kımıldanıp duran, her zerreyi dolduruyor, her santimi adımlıyor, duvarları dolaşıyor, kör bir hayvan gibi pençelerini geçirecek yer arıyor. Günlerdir yattığım soğuk betondan daha fazla içime işliyor. Kemiklerimi sızlatıyor, gözlerimi, ellerimi, ağzımdaki kan tadına siniyor. Ben ki bu katıksız boşlukta karanlığın tek biçimiyim. Belki düpedüz karanlığım, yalnızlığım ve korkumla. Susuyorum, sesim karanlığa düşüyor. Ölü bir kuğu gibi kendi bedenine yabancı ve çok ağır. Otobüs ağır aksak gidiyordu. Sanki gerçekte gitmiyordu. Tekerleklerine asılmış bir güç hareket etmesini engelliyormuş gibi, ileri hamle edip tökezleyerek, can çekişiyormuş gibi ıkınıp sıkınarak, nefesi kesilerek. Gülay kendini bu eski otobüse benzetiyor. Elden düşme, yorgun, aynı döküntü giysileri, asık yüzü, düşük omuzları taşıyarak aynı güçlü, ölümcül akıntıda sürükleniyor o da. Otobüse acıyor Gülay. Bu halinden dolayı kenara atılacağını, hurdaya çıkarılacağını, parçalanacağını düşünüyor. Halbuki gayret ediyor otobüs. Can havliyle gitmeye çalışıyor. Her yolcu yükünü arttırıyormuş gibi duraklarda iyice üzülüyor otobüse. İnen oldu mu seviniyor. Kendini onlardan saymıyor, inip binenlerden, otobüse yük olanlardan. Çünkü o bir yer tutmuyor şu koca dünyada. Renksiz, biçimsiz, alabildiğine soluk bir varlık şimdi. Kaygan, ağır bir sıvının içine bırakılmış gibi sağır. Bütün korkusu fark edilmek. Kendini saklayamadığı, böyle ortaya attığı için iyice acıyor otobüse. Sadece nefes almak için bile çaba sarf etmesi gerekiyordu. Hiç kımıldamadan sessizce durmak, etrafındaki başıboş görüntülerin, içinde uğulduyan seslerin, ışık ve renk karmaşasının ortasında bedensiz bir gölge gibi ağırlıksız kalmak için, hatta korkmak için. Tam karşısında oturan yeni yetmeyle yüz yüze gelmemek için gösterdiği çabadan yüzü kıpkırmızı olmuştu. Oğlan gözlerini dikmiş ona bakıyor. Göz ucuyla geniş, beyaz yüzünü, muntazam alnını, olağanüstü güzellikte gözlerini fark ediyor. Ne var ki kulakları ressamın tabloyu bitirdikten sonra işgüzarlık olsun diye vurduğu son fırça darbesi gibi işi bozuyor. Eskiden Gülay'a aşık olan o öğrenci çocuk olsa böyle söylerdi. Güzel sanatlarda okuyordu. Minnacık kulaklarını örten, uzun kıvırcık saçlarını sallayarak Gülay'ın hayranlıkla dinlediği şeyler anlatır. Yüzünün, burnunun, dudaklarının şekli üzerine dakikalarca konuşurdu. Birkaç yıl önce Kanada'ya yerleştiğini duymuştu. Belki onu hatırlamazdı bile. Gülay'a yıllar değil, yüzyıllar önceymiş gibi gelen bir zamanda olup bitmişti bütün bunlar. Bütün gayretine rağmen gözleri karşısında oturan çocuğa doğru kaydı. Oğlanın kulakları çok iri olmalarının yanı sıra kafasından kurtulmak isterlermiş gibi iki yana doğru kaçıyordu. Kendisi de karşılaşmak istemezdi o gençle. Yıllar önceki o neşeli, cıvıl cıvıl kızı böyle görmesini istemezdi. Acaba haberi var mıydı olup bitenden? Adı neydi? Yeni yetmenin kendisine bakıp durmasından öylesiye rahatsız Gülay, işin kötüsü oğlan baktıkça Gülay da gözlerini ister istemez ona kaydırıyordu. Tümüyle istem dışı olarak yüzüne, kulaklarına, hatta bacaklarına bakıyor. Aslında daha yukarıya, kalçalarının yayıldığı koltuk üstünde rahatça, meydan okurcasına, adeta müstehcen bir biçimde kavuşturduğu tombul uzun bacaklarının kavuştuğu noktaya. Bakmadığını sanıyor ama gözlerinin oraya doğru kaydığını oğlan fark etmiş olmalı. Gözlerini zapt etmek için tuhaf bir şekilde tuttuğu boynu dayanılmayacak kadar ağrıyor. İneceği yere yaklaştığını fark edince fırlayıp kalktı. Oğlan da kalkmıştı. Tıkış tıkış otobüste kendine geçecek yol arayarak kapıya yaklaştı. Bedeninin o korkunç ağırlığını hissederek kapının önünde duruyor şimdi. Şoföre doğru seslenmek üzereyken oğlan incecik sesiyle alay edercesine "İnecek var!" diye bağırıyor. Sesindeki edepsiz tınıyı herkesin hissedeceğinden korkuyor Gülay. Çocuğun bu davranışına kendisinin sebep olduğunu düşünüyor. Otobüsten inerken arkasından geldiğinden şüphesi yok. Otobüsün merdivenlerinden atlayıverişini, kocaman, sakin yüzünü projektör gibi sağa sola döndürerek onu aranmasını gözünde canlandırıyor. Birkaç saniye sonra yanıldığını anladı. Yalnızdı. Kendisinden başka, günün bu saatinde bile yorgun görünen bir kadın inmişti. Başörtülü, fakir görünümlü kadın, bürolardan birinde temizlikçi olmalıydı. Kadını geride bırakarak hızlı hızlı yürüyor. Neden kaçtığını bilmeksizin, ayakkabısını kaldırım kenarlarına, yerdeki öteberiye vurup tökezlenerek yürüyor. Sırılsıklam ter içinde kaldığını, caddenin karşısında bütün olup bitenden haberdarmış gibi sessiz, manidar uzanan denize baktığında, denizden esen serin sabah rüzgarıyla ürperdiğinde fark ediyor. Gülay'ın sekreter olarak çalıştığı set üstündeki iş yeri uzaktan bir tanıdıklarının, Nusret Bey'in. Çoğu zaman büroda muhasebe işleriyle uğraşan yaşlıca bir adamla getir götür işlerine bakan bıçkın oğlandan başka kimse olmazdı. Nusret Bey'in asıl işi Ankara'daydı. İstanbul'daki bürodan ihracat işlerini yürütüyordu. Bazen haftalarca uğramazdı. Büroya nadir gelişlerinde Gülay'ı görmezden gelmeyi adet edinmişti. Kızın sade olmaktan çok yoksul giysilerine bakıp böyle birini sekreterliğine yakıştırmıyormuş gibi telefonlarını Gülay'a bağlattırmazdı. Hele yanında önemli birisi varsa Gülay'ın orada yalnızca kendi yumuşak kalpliliği yüzünden bulunduğunu misafirine mutlaka anlatması gerekiyormuş gibi hareketlerini iyice vurgulardı. Zavallı kız. Böyle söylemişti annesine Nusret Bey. Zavallı kız. Eve gelen tanıdıkları da böyle söylemişlerdi. Zavallı kızcağız. Şimdi bu sözcükler adeta kişilik kazanarak bedeninde yaşamaya başlamıştı. Nusret Bey her büroya gelişinde bu konuşmayı anımsıyor, kimseye zararı dokunmayacakmış gibi görünen iki basit kelimenin onu nefessiz bırakırcasına kuşatan anlamını her sefer aynı şaşkınlıkla kavruyor, sonra bu sözcüklerin karanlık girdabında kayboluyordu. Halbuki telefon bağlamakta ustaydı Gülay, daha önce santralde çalışmıyor muydu? Nusret Bey'in kardeşi Selim ise kızın incecik güzel bacaklarını, ufak tefek biçimli vücudunu, uzun, dalgalı, kahverengi saçlarını hiç sakınmadan inceleyip "Yahu bayağı güzel kızsın aslında sen," demişti bir keresinde. "Bir de üstüne başına dikkat etsen daha da güzel olacaksın." Gülay'ın üstünde genellikle annesinin ördüğü kazaklar olurdu. Vücudunun biçimini gizleyen, renkleri annesinin zevkine göre genellikle çiğ pembe, çiğ mavi kazakların altına hep aynı model dizüstü etek giyerdi. Zaten birkaç tane eteği vardı. Kışı üstünde hep aynı eskimiş manto ile geçirmişti. Annesinin seçtiği renklere karışmak, o değil de bu olsun demek aklına bile gelmezdi. Gelişi güzel geçiriverirdi üstüne. Kadıncağızın hala kendisi için didinmesine de anlam veremiyordu ya. Nusret Bey'in ailesi Gülay'ın annesiyle aynı köydendi. Teyzesinin kızı onlara gelin gitmişti. Şimdi başlarına türlü felaketler gelen bu aileye sahip çıkmak, bir zamanlar burnu havalarda olan Gülay'a 3-5 kuruş kazanacağı bir iş sağlamak Nusret Bey'in boynuna borç olmuştu. "Kötü insan değil senin kızın," demişti Nusret Bey tepeden. Ama kullandılar çocukları. Dur diyen olmasaydı çok başka yerlere gidecekti iş. Arada gençler ezildi, diye de ekledi. Evin fakir mobilyalarına, kanepeye dizilmiş kız kardeşlerinin modaya uymaya çalıştıkça daha da gülünçleşen ucuz giysilerine, misafire elinden geldiğince ikramda bulunmaya çalışan annesinin telaşlı, utangaç tavrıyla sürüklediği topukları erimiş terliklerine, hepsini kayda geçiriyormuş gibi inceden inceye bakarak konuşuyor Nusret Bey. Kahvesini içerken bir kısmı kaybolan kelimelerle, serin kanlılıkla, zenginliğin, tuzu kuruluğun o hoyrat bilinciyle "Bizimkini yurt dışına göndermeseydik onun da olacağı buydu," derdi. "Oyalanma artık, gir içeri oğlum," diyor annem. Birçok köylü kadını gibi gergin bir ahengi var sesinin. Hiçbir heceye vurgu yapmadan dümdüz ama oğlum derken, oğul derken sesi yüreğinden. Kapıdan girince küçük, karanlık oda. Babam elinde kasketi masada oturuyor. Mendille başındaki teri siliyor. Elleri kocaman, tırnakları çimentoyla, harçla uğraşmaktan yarık. Pembe patiska mendil, çiçek gibi çabucak soluyor parmaklarında. Bana bakıyor. Hiçbir şey söylemeden öylece. Ama seviyor beni, biliyorum. Yoksul adamların ancak ölümle kıyaslanabilecek çaresizliğiyle seviyor. İskemleyi çekip oturuyorum. Çok ses çıkarıyor iskemle. Olsun der gibi bakıyor babam. Gülüyor. Varsın ses çıkarsın diyor belki içinden. Bana verebileceği tek armağan buymuş gibi. Annem çorbayı getiriyor. Kocaman patatesler sadece suyun içinde. Tam 6 parça sayıyorum. Oyalanma oğlum diyor annem. Yemeğini ye. Babam başını tabağa öyle eğmiş ki yüzü görünmüyor. Loş odada kaşık sesleri, yorgun derinin ağır kokusu, komşunun köpeği, kapının önünde gözünü bize dikmiş, bekliyor. Gülay, lambiriler yüzünden hep karanlık görünen büroya girdiğinde karanlık gözünü aldı. İş merkezinin şık karolarla döşeli sıcak, bol ışıklı, geniş koridorlarında irili ufaklı birçok şirket vardı. Binanın arkası büyük ve sık ağaçların koyu gölgesine sığınmış küçücük bir parka bakıyordu. Nusret Bey'in odası da arka taraftaydı. Camlar jalüziyle örtülmüştü. Ağaç dalları rüzgar estiğinde pencerelere sürünür, içeri girmek istiyorlarmış gibi camları zorlardı. Geçen yaz sonunda Gülay henüz işe başlamışken pencerelerden içeriye kuru yapraklar uçuşup durmuştu. Yaprakları toplarken üzülmüştü. Canlıyken giremedikleri yere ancak kurumuşken sokulup gönüllerinin dilediğine dallarından koptukları, canlılıklarını yitirdikleri sırada kavuşan yapraklar için kederlenmişti. Kendi masası da bu odada, ağaçların yanı başında olsaydı keşke. Ne yazık ki ağaçlara uzaktı. Ama kulağa hep en ufak esintide yardım istermiş gibi camlara vuran yaprakların sesinde olurdu. Bir de kuş da. Kuşun sesi sabahın bu saatinde duyulmuyordu. Belki daha sonra, öğleye doğru. Her sabah yaptığı gibi odayı havalandırmak için camları açıp yerine döndü. Sıkıntıyla masasına oturdu. Ağır maun masa camlı kapıyla girilen antrenin büyükçe bölümünü kaplıyordu. Üstünde telefon, geldiğinde orada bulduğu koyu kahverengi sümen ve Nusret Bey'in adı yazılmış kalemlikten başka eşya yoktu. Çekmecelere de kendisine ait hiçbir şey koymamıştı. Ne diş fırçası ne de çay kupası. Yan şirketteki sekreter kızların üstlerinde renkli resimler olan birer kupası vardı. Çekmecelerinde makyaj malzemelerinin, çorapların, kadın bağ paketlerinin yanı başında ıslanmış kağıt peçeteye sarılı diş fırçaları dururdu. Gülay'ınsa kendine ait hiçbir şeyi yoktu orada. Bazen özendiği oluyor, çay kupalarına gürültücü şen, umursamaz havalarına bakıyordu. Tarlalarda biten ayrık otlarına benzetiyor bu kızları. Amaçsız, yaban. Hiç istenmeseler de, hor görülseler de kök salmış yaşayıp gidiyorlardı. Ayrık otunu parmağının ucuyla çekse koparıp alacağını sanır insan. Ama asılınca köklerinin hiç de güçsüz olmadığını fark eder. Gülay'ın akıl sır erdiremediği aynı kaba dürtüyle sarılmışlardı toprağa. Kendisinin de böyle bir kupası olsa, çekmecelerini öte beri koysa, binaların altına sanki çökertmek istercesine açılmış cümbüşlü pasajlarda alışverişe çıksa, aralarına karışabilir mi? Kullanılmaktan dibi sararmış, ağız kısmı azıcık kırılmış bir çay kupası zamanı geri döndürebilir. Onu bu masaya, bu odaya, başka insanların şikayetsizce yaşayıp durdukları hayata bağlayabilir mi? Geçerken öylesine uğrayıvermiş, istenmeyen bir konuk Gülay. Sandalyesine iğreti ilişivermiş. Sanki birisi gelip onu yanlışlıkla, hatta yüzsüzlükle girdiği yerden ite kaka çıkaracaktı. Eninde sonunda böyle olacaktı. Bu beklenti kafasında gün geçtikçe sahicilik kazanıyor, her sabah hala orada oluşuna samimiyetle şaşırıyordu. Masanın arkasında sessiz sedasız oturan bu silik, çekingen varlıktan, kendisini dışarıdan bakan birinin gözüyle görüyormuş gibi adeta tiksiniyor, nefret ediyordu. Ne orada olmak elinden geliyordu, ne de çekip gitmek. Dudağında yarım yamalak o özür ifadesiyle, çirkin bir uğur gibi gitgide büyüyen, patlayacakmış gibi şişip duran bu zaman parçasında sıkışıp kalmıştı. Pençesini küçük bir kuş ya da kemirgene geçiren bir yırtıcıya yakalanır gibi hayata yakalanmıştı. Yaşamak eni konu canını acıtıyordu. Mutfak niyetine kullanılan küçük karanlık girintiye yerleştirilmiş makineye su koyarken muhasebeci de içeri girmişti. Sessiz sedasız kendi halinde bir adamdı Kemal Bey. Gülay'la selamlaşırken bir an duralamış, sonra hiçbir şey konuşmadan odasına geçmişti. Gülay adam aklından geçenleri anlayıverecekmiş gibi pısıp kalmıştı. Karşılık bile verememişti. Kemal Bey'in odası Nusret Bey'in odasına bitişik, çay bardaklarının, su ısıtıcısının durduğu bölmeden az daha geniş, penceresiz bir hücreydi. Gülay ne zaman buraya girse içeri kapatılmış da bir daha çıkamayacakmış gibi yüzü kızarır, soluğu kesilirdi. Kemal Bey onun bu hallerini neye yoruyordu kim bilir. Herhalde sekreter kızların kırılacağını hiç düşünmeden basitlikle söyleyiverdiği gibi erkeksiz, yalnız evde kalmış olmasına, yani aranmasına. Kızlar Gülay'a söylemeye cesaret edemeseler de birbirleriyle konuşurken bu sözcüğü kullanırlardı. Çay olana kadar oyalandı, yapacak bir şey yoktu. Uzun boylu, iri yarı, esmer bir oğlan olan odacı ya da Nusret Bey'in kullandığı tabirle ofis boy Çetin işe gönderilmişti. Etrafında mart kedileri gibi dolaşıp duran bu arsız delikanlının dışarıda olması Gülay'ı rahatlatıyordu. Mutfaktan gelen tıkırtılardan Kemal Bey'in kendisine çay aldığını anladı. Bir kere bile Gülay'dan çay istememişti. Sırf bu yüzden adama minnet duyuyordu. Kemal Bey'in mutfaktan çıkmasını beklerken hemen yanlarındaki şirkette çalışan Arzu'nun geldiğini fark etti. Kız camlı kapıdan girerken epeydir elinde sürünüp duran kitabı kapattı. Eskisi gibi hevesi yoktu kitap okumaya. Artık yalnızca oyalanmak için okuyordu. Çoğu zaman okuduklarını anlamadan boş boş bakıp duruyor satırlara. aslında kitaplara neredeyse kırgınlık duyuyor. Hatta kırgınlıktan öte öfke, basbayağı çiğ bir öfke. Kafasındaki hiçbir sorunun cevabı yok o sayfalarda. Arzu, çay yok mu çay? Dedi kapıdan girer girmez. Uzun boylu, arsız suratlı bir kızdı. Bu kadar okuma kızım, iyi değil bu kadar okumak. Bakayım ne o? Aa, bilmiyorum vallahi, yabancı mı bu? Dedi, seyrek dişlerinin arasından tıslayarak konuşarak. Gülay çayları koymak için alelacele kalkıp soruyu geçiştirdi. Dört tane koy diye seslendi arkasından Arzu. Çaylarla döndüğünde Nihal ve Mercan da oradaydı. Oo, çaylar tavşan kanı, dedi kısa boylu, şişman, değirmi yüzlü, sarı saçlı, yeşil gözlü Nihal. Gülay'ın koltuğunu çekip teklifsizce oturdu. Bacaklarını sallandırarak, tombul ayaklarında genişleyip bozulmuş ayakkabılarını incelemeye başladı. İncirle ceviz var bende kızlar. Bu Mercan'dı. İnce, uzunca boylu, güzel vücutlu bir kızdı. Beline kadar uzun saçları her zaman bakımlıydı. Küçük gözleri yüzüne çirkin, hesaplı bir ifade vermesi hoş kız sayılırdı. Mercan Hanım, yine çok güzel bakıyorsunuz bakıyorum, dedi Arzu. Yok kız, ne güzelliği. Güzelsin güzel, değil mi Gülay? Evet, dedi Gülay. Gülay da çok güzel aslında, diye atıldı Mercan. Gülay kızardı. Yok canım, daha neler, dedi yavaşça. Tabii güzelsin. Kendine bakmıyorsun ama şu üstündekilere bak. Bir gram bile makyaj yapmıyorsun. Kız bir ruj sür bari, diye üsteledi Nihal. Mercan sabırsızlanıyormuş gibi lafa karıştı. İncirlerden yiyen yok mu arkadaşlar? Gülay alsana bir tane, bak ceviz de var. İncirlere doğru uzanırken Arzu koluyla dürttü. Kız biz yemeyelim bunlardan, evliler yesin, bize yaramaz bunlar. Aşk olsun, ben de evli değilim, içimizde bir Nihal abla evli, diye küstü şakacıktan Mercan. Olsun, senin de nişanlın var ya. Arzu arsız arsız güldü. Gülay'la bana yaramaz böyle şeyler, değil mi kız, yiyip içip azarız, dullara hiç yaramaz kalorili şeyler. Gülay, kız dulsun sen de değil mi, ölümü öp bak, bu yaşa kadar kız oğlan kız kalınmaz, diye ekledi. Gülay kıpkırmızı kesiliyor, elindeki inciri ne yapacağını bilemiyor, sonra yavaşça ağzına götürüyor. Arzu, Nihal ve Mercan katıla katıla gülüyorlar. Mercan müstehcen şeyler konuşulduğunda yaptığı gibi ağzını örtüyor. Öfkelendi. Şimdi onlara gidin buradan, ben sizin gibi değilim, sizin konuştuğunuz şeyleri konuşmaktan hoşlanmıyorum, dese, Arzu'nun mor ruj yüzünden çürümüş gibi görünen dudaklarına bakarak söylese bunu, ne güzel olurdu. Olmazdı. Onlar gibi konuşup durmamasından, hatta kitap okumasından huylanmıyorlar mıydı? İçin için onu tuhaf, adeta tekinsiz biri gibi görmüyorlar mıydı? Sürüye girmiş yabancı bir hayvan gibi, ayağı sakatlanmış, bu yüzden koşamayan, ölüme terk edilmesi gereken, yalnızca onlara benzemediği için parçalanması gereken, iş yerine geldiğinde bu kızların kendi yordamlarınca gösterdikleri yakınlık da olmasa, iyice yalnız hissedecekti kendisini. Anneannesi, cana can lazım yavrum derdi. Çaresiz gülüşmelere o da katıldı. Çetin içeri girdiğinde onları böyle gülerken gördü. Ceketinin altına giydiği parlak kahverengi gömlek, üstten 3-4 düğme açıktı. Gömleğini eliyle aralayıp göğsünü sesli sesli kaşıdı. Kızlara bakıp yılışıkça gülümsedi. "Oo, bayanlar!" cümlesini tamamlamadı. Her türlü ihtimali değerlendirmek üzere bekliyor, meraklı, saldırgan bakışlarını sanki bir ipucu yakalayacakmış gibi sağda solda dolaştırıyordu. Alacağı cevaba ya da kızların ona yüz verip vermemelerine göre kendince anlamlı sözcükler ekleyecekti. Bunlar genellikle edepsizce şeyler olurdu. Üstünde daracık bir pantolon vardı. Tam önlerine gelip dikildi. Vücudunu sergilemekten, taşkın vücut hatlarını göstermekten zevk alıyordu. Gülay onun az önceki konuşmaları duymamış olmasına için için sevindi. Çetin onu kızlarla konuşurken suçüstü yakalamış gibi yüzüne bakıyordu. Gülay'ın yanakları kızarmıştı. Çaresizce sakinleşmeye, başını öne eğerek, yüzünü sağa sola çevirerek saklanmaya çalıştı. Yüzünün kızarmasını önleyemeyeceğini, bunun için uğraştıkça kızarıklığın da artacağını biliyordu. Derken Arzu eteğini dizinin üstüne kadar sıyırıp Gülay'ı yerin dibine geçirecek kadar cilveli bir sesle konuştu. Çetin, ne olur bana bir çorap alıver şu tuhafiyeciden. Çorabım kaçtı. Müjde. Siyah 3 numara. Yazayım mı? Parasını vereyim mi? Dur. Diğerleri de onun peşinden çıktılar. Çetin sırıtarak Gülay'a bakıp artlarından seyirtti. Gülay bardakları topladı. Ardından biraz kitap okumaya çalıştıysa da başaramadı. Cümleler defalarca okumasına rağmen kafasına girmiyordu. Sonunda yılgınlıkla kitabı çantasına koyarken Kemal Bey'in sessiz sedasız çıktığını fark etti. Öğle tatili olmuştu. Kattaki bütün büroların ortak kullandığı tuvalet kalabalıktı. Lavaboların önüne gelişi güzel atılmış ruj boyalı kağıt peçeteler, bozulmuş bir düğünden arta kalan perişan süsleri andırıyordu. Aynaların önündeki uzun, beyaz mermer, yukarıdaki küçük pencerelerin gölgesiyle lekelenmişti. Bir ağızdan konuşan kızların yüksek tavanlı bölmede çoğalan sesleri, durmadan akan su, uzak, buğulu bir anı sanki saçlarından tutup sürükleyerek ayaklarının dibine getirdi. Mermer kurnalara çarpan bakır tasların, sudan çürüyüp siyahlaşmış takunyaların sesleriyle, kadın gülüşlerinin ölçülüp biçilmişçesine ahenkle yankılandığı hamamı, hemen yanlarındaki kurnanın başında oturan iki kadının konuşmalarını anımsadı. ''Kötü kadınları tövbe edince hamama getirirler.'' diyordu kısacık boylu, neredeyse kendi boyunca kınalı, uzun saçları olanı. Dualar ederek tam 41 kere kafasından suyu boca ettin mi, kızı olan kız gibi günahsız apak oluverirlermiş Allah katında. Annesinin habire kaynar suları döktüğü kafasını güçlükle döndürüp sabunlu ıslak saçlarının arasından bakınca kadının ağzındaki altın dişler gözünü aldı. Kızlıkları bozulanları, kirlenenleri de diye eklemişti kadın, masalsı, olağan dışı bir yaratık gibi. Hamamın geniş kubbesindeki pencereye küçük altın oklar gönderiyordu konuşurken. Nusret Bey'in pencerelerini kaparken o gün ilk kez kuşu işitti. Üsküdar'a gidelim diyordu kuş. Anneannesi Gülay çok küçükken bütün kuşların içinde yalnızca bu kuşun hem kuş hem insan dilince konuştuğunu söylemişti. Üsküdar'a gidelim. Bu sesi her duyduğunda kuşun gerçekten de açık seçik Üsküdar'a gidelim dediğine şahit olmuştu. Yakınlarının Gülay'a benzettiği, köyünden başka pek az yer bilen bu ufak tefek kadın Üsküdar'ı nereden bilirdi, kimden duymuştu? Sözcükler çok hoşuna gittiği halde anneannesine sormamıştı. Kadıncağız çoktan ölüp gitmişti. Gülay'a kuş dilinde söylenip de insanların anlayabildiği tek sözcüğü miras bırakmıştı. Üsküdar'a gidelim. Gülay zamanla bunu yalnız anneannesinin bildiğine inanmıştı. Kimi kez elindeki tek zenginliğin bu ses olduğunu düşünüyordu. Ona emanet edilmiş bir sır. Büsbütün değersiz bir varlık olmadığının tek kanıtı belki. Pencereleri örttü, ceketini aldı, kapıyı kilitleyip dışarı çıktı. Kemal Bey'de anahtar vardı nasıl olsa. Çetin de oyalanıp onların gelmesini beklerdi. Evin bahçesinde karıncayı izliyordum. Annem çağırdı. Saatler oluyor ki buradayım. Çömelmiş duruyorum. Bacaklarım ağrıyor. Kalkınca yürüyemiyorum hemen. Kapının önünde komşu kadınlardan biri var. Ağlıyor. Annen içeride diyor, bilmezmişim gibi. Odada basma divan örtüsünün üstündeki kocaman yığına bakmamaya çalışarak annemi arıyorum. Annem o yığının tam önünden ayağa kalkıveriyor cin gibi. Bana sarılıyor. Öyle çok ağlıyor ki gözyaşları kulaklarımı, boynumu ıslatıyor. Biri kolumu tutuyor, başımı çeviriyorum. Amcam kendine çekiyor beni. Erkek adam ağlamaz diyor sarılarak. Benim ağlamadığımın farkında değiller mi? Benim gözümde hiç yaş yok. Halledivereyim şu işi diyor amcam kapıdan çıkarken yakınırcasına. Annem taş gibi sessiz durduğu yerde. Gidip karıncaya bakayım ben de diyorum içimden. Dışarısı serindi. Bahar sanki ortaya çıkmaya çekiniyormuş gibi. Güneşin hafifçe dokunup geçtiği banklarda tomurcuklarını açsınlar mı, saklasınlar mı? Karar veremeyen ağaçların incecik, eğri büğrü dallarında ayak sürüyordu. Kış hayli geride kalmasına rağmen can korkusunu henüz üstlerinden atamamış serçeler telaşla bir araya toplaşıyor, ağızlarındaki minik kırıntıları düşürerek sağa sola sıçrıyor, caminin hemen önündeki çeşmenin yalağında karar kılıyor, sonra aldıkları kötü bir haberi yetiştirmek istercesine dört yana dağılıyorlardı. Yazları ağaçların yüksek dallarının birleşip yeşil menemişli ikinci bir gök kubbe gibi kapandıkları bulvardan Beşiktaş'a kadar hızlı hızlı yürüdü. Öğlenleri bunu adet haline getirmişti. 10-15 dakikada Beşiktaş'a ulaşıyordu. Çarşının kalabalığına karışınca rahatladı. Kimsenin tanımadığı, ilgilenmediği, kimseden saklanmak zorunda olmayan bir kadındı kalabalıkta. Onlardandı. Binlerce göz, binlerce kulak ve ağızdan oluşan bu bitmez tükenmez karmaşanın parçasıydı. Çocuk eşyaları satan bir mağazanın önünde durdu. Vitrindeki giysileri seyretti. Sonra neşeli, canlı renklerde çocuk kıyafetlerinin, minik papuçların, ayı, tavşan desenli başlıkların üstüne düşen aksini gördü. Çökkün, bıkkın, zayıf bir gölge Gülay. Tertemiz silinmiş, parlatılmış camda biçimsiz, çirkin bir leke. Gizlendiği örtü üstünden düşüp de açığa çıkmış garip bir yaratıkmışçasına irkiliyor görüntüsünden şimdi. Arkasındaki yoldan arabalar, yanından insanlar geçip gidiyor. Konuşmalar, korna sesleri, satıcıların, sürüklenen, çekilen şeylerin, çevresinde durmadan kımıldanan hayatın sesi. Bu uğultu içinde sağır ve kör bir hayvanın bilincinde etrafında olup biteni hayal meyal duyumsuyor. Orada bilinçsizce dikilip kaldı. Tam önünde ne kadar süreyle bilinmez bakıp durduğu yerde paçalarında kırmızı desenleri olan gök mavisi bir yün pantolon duruyordu. İçeri girince mağazanın sıcacık aydınlık havası şaşırttı onu. Sanki orada bulunmaya hakkı yokmuş gibi sarsak, çekingen vitrindeki pantolonu gösterdi. "Kaç yaş için?" diye sordu. 3-4 yaşlarında ama zayıf biraz. Kadının alışık, bıkkın hareketlerle çıkardığı pantolona içinde çocuğu hayal ederek baktı. Çocuk 4,5-5 yaşındaydı ama çok çelimsizdi. Bacakları, kolları incecikti. Saçları kül rengiyle sarı arası olmasına rağmen teni devamlı güneş altında kalıyormuş gibi esmerdi. Pantolonu evirip çevirirken mağazanın duvarında asılı duran resme gözü takıldı. Sağlıklı, pembe yanaklı, parlak, iri, mavi gözlü oğlancık, Gülay'ın o an kavramakta zorluk çektiği bir mutlulukla gülüyordu. Çocuk hiçbir zaman böyle gülmezdi. Gözleri de mavi değildi. Daha doğrusu gözü mavi değildi, kahverengiydi. Diğerinin yerinde ise kitaplarda çirkin bir çukur diye bahsedilen şeyden vardı. Gülay üzüntüyle titreyerek mavi pantolonu bıraktı. Çocuğa yakışmıyordu böyle canlı, güzel renkler, maviler, pembeler. Sorumlusu olmadığı büyük bir kederin kanlı canlı anısıydı o. Tek gözü hatırlamak istemedikleri şeyleri evdekilerin yüzlerine vurmak istermiş gibi hep kocaman kocaman açılırdı. Göz kavruk bir sınır eri gibi herkesin unutmaya can attığı zamanların, çoktan terk edilmiş toprakların nöbetini tutuyordu sanki. Bazen Gülay bile yüzüne bakmak istemezdi. Hele Kadir Bey adeta görmezden gelirdi torununu. Gülay parası oldukça cicili bicili giysiler alırdı. Şapkalar, yelekler. Ama ne evdekileri kandırmaya ne de çocuğun yüzüne gün be gün yerleşen kindar ifadeyi silmeye gücü yetiyordu. O tek gözden bazen canı yanmış, yabani bir hayvan gibi bakardı Gülay'a. Kimi zaman inatçı bir suskunluğa gömülürdü çocuk. Günlerce ne güldürmek ne konuşturmak mümkün olurdu. Kendisini niye görmezden geldiklerini bilirmiş gibi öfkeli kıvılcımlarla yanardı göz. Bilir miydi insanların kavrayamayacakları kadar acı veren şeyleri görmemeyi seçtiklerini? Mavi pantolonu giyince bütün bunlar bir çırpıda değişecek. Kavrukluğu, körlüğü yok mu olacaktı? Şu resimdeki oğlana benzeyemezdi ki. Kendisinin de tanımadığı fakat uzun süredir körlemesine savaştığı bir düşmana nihayet teslim olmuş gibi bitkin, "Kahverengi olanı var mı bunun?" diye sordu. Tezgahtar kadın hafifçe şaşırarak "Yok" dedi. "Ne yapsın küçücük çocuk kahverengiyi?" diye de kızdı. Gülay dükkandan çıktı. Çarşı şimdi daha kalabalık görünüyordu. Bir tost alıp caminin yanındaki parka oturdu. Rüzgar kötücül bir hamaratlıkla yeni mevsimin tedirgin havasını ağaç dallarının taze yapraklarına, kıyıda köşede biten çiçeklere, güneşin yeni ısıttığı toprağa taşıyıp bulaştırıyordu. Başını kaldırdığında gökyüzünü birden kaplayıp sonra dağılıveren koca bulutların aralarına aldıkları küçük bir bulutu çekiştirerek su ve yiyecek arayan yabani hayvan sürüleri gibi tetikte geçip gittiğini gördü. Dalgın dalgın tostunu yemeye başladı. Karşısında oturan genç adamın kendisine baktığını epey sonra fark etti. iri yarı, baba yiğit dedikleri cinsten bir delikanlıydı. Siyah saçları, iki iri gözün kıvırcık uzun kirpiklerin arasından baktığı içerlek yüzünü sarıyordu. Gülay kendisine bakılmasından ürkerdi. Eskiden erkeklerin kendisine hayranlıkla bakmasına alışkındı. Ama eskiden de o. Şimdi bakılacak nesi kalmıştı ki? Kalkmayı düşündü. Dikkat çekmek istemiyordu gerçi. Bir kez daha baktığında genç adamın yüzündeki tedirginliği ayrımsadı. Sakalı da bıyığı da yoktu. Ne var ki yüzü sanki bu duruma alışık değilmiş gibi çaresizce saklanmaya çalışıyordu. Gülay bu uzun ve hüzünlü çehrenin kaplumbağa gibi içine çekildiğini görüyordu. Bu yüzde Gülay'ın o an anlamlandıramadığı bir şey vardı. Apaçık orada duran ama ne olduğunu kestiremediği bir şeyi. Göz ucuyla bile seçebildiği bütün o dokunaklı ayrıntılarda oyun oynamak istercesine öylesine belirgin izler bırakarak gizlenmiş bir şey. Şimdi adeta büyülenmiş gibi bu uçucu, belli belirsiz şeyin ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Belki de gözünü adama dikmişti farkında olmadan. Adam Gülay'ın tedirginliğini, sonra bunun nasıl meraka dönüştüğünü fark etmiş, düşündüklerinden bütünüyle haberdarmış gibi alelacele kalktı. Gülay çarşının kalabalığına karışıveren gri ceketi kaybolana kadar izledi. Hava biraz daha ısınınca gökyüzündeki bulut sürüsü de dağılmış. Küçük bulut kaybolmuş bir geyik yavrusu gibi koca mavilikte tek başına kalmıştı. Akşam sofraya oturduklarında annesine çocuğa pantolon baktığını söyledi. İyi olur, üstünde başında doğru dürüst bir şey yok yavrucağın, dedi Vildan Hanım. Aman açık renk olmasın, temizlemesi zor oluyor, diye de ekledi. Çocuk kucağındaydı, yemeğini yiyordu. Gülay'a dönüp gülümsedi. Hemşire olan kız kardeşi Nuran henüz gelmemişti. Babası sessiz sedasız çorbasını içiyordu. Her zamanki gibi kırgınlıkla baktı Gülay'a. Hiçbir şey söylemedi. Yataktan sadece akşam yemeklerinde çıkıyor, sonra da divana uzanıp televizyon seyrediyordu. En küçük kız kardeşi Aysun'sa tam yemek biteceği sırada geldi. Neredeydin diye sordu annesi. Vecdi abilerin yeni açtıkları videocuda işe başlayacağım yarın, dedi cevap olarak kız. Babasına kaçamak bir bakış atarak alelacele yemeğe oturdu. Sarışın, kıvırcık uzun saçlı, yeşil gözlü, çok güzel bir kızdı Aysun. Kendisine göre kusuru çok şişman olmasıydı. Halbuki kilosu fazla değildi. 17 yaşındaydı. Üniversite imtihanlarına hazırlanıyordu. Mümkün olduğunca modayı izlemeye, diğer genç kızlar gibi giyinmeye çalışıyordu. Ama ev kirası, geçim parası derken babasının emekli ilkokul müdürü maaşı, üç kızın kazandıkları hiçbir şeye yetmiyordu. Aysun'a üst baş almak için para ayıramıyorlardı. İşe girmek istemesinin nedeni buydu. O zamana kadar konuşmayan Kadir Bey yemekten başını kaldırıp ''Olmaz öyle şey'' dedi. ''İşe mişe girmeyeceksin, üniversiteye hazırlanman gerek.'' Aysun somurtarak masadan kalktı. Kızların hep beraber yattıkları odaya kapandı. Nuran ve Sevim birbiri ardına kapıyı çaldıklarında çay içerek seyrettikleri dizi film henüz bitmişti. Nuran yemek yerken bir yandan da hastane maceralarını anlatmaya başladı. Esmer yüzü neşeyle ışıldıyordu. ''Beyindeyim bu ay'' diyordu. ''Dönüşümlü olarak çalışıyoruz ya, beyin ameliyatlarına girenlerin yarısı ölüyor. Ameliyathaneden habire ölü çıkıyor. En son 6-7 aylık bir bebek ameliyat ettiler, o da öldü. Ameliyathanedeydi ölüsü. Sevtap var ya, hani size anlattım şu matrak kız. Sargı beziyle kafasına kocaman bir fiyonk yaptı.'' Nuran'ın neşesi hepsini sarmıştı. Aysun da odadan çıkmış gülüyordu. Sevim çocuğu kucağına oturtmuş çay içiyordu. Çorapları her zamanki gibi ayak bileklerinde kat kat toplanmış, gülerken çenesi iskeletimsi bir hal almıştı. Aysun dışında bütün kızların babalarından aldıkları bu ağız yapısı, Sevim'in zayıf, aksi suratında neredeyse korkutucu bir özelliğe dönüşmüştü. Gülay kendisini yıllardan sonra ilk kez biraz olsun mutlu hissetti. Niye güldüklerinin ayırdına varmış mıydı? Kim bilebilir? Büyük acıların giysisi gösterişsizdir, hatta bayağıdır. Keder öyle iyi gizler ki kendini, tanımak mümkün olmaz. Annesi, babası, kız kardeşleri hep bir arada oturup gülmeyeli öyle uzun bir zaman olmuştu ki, o an varsın ameliyat masasında ölen 7 aylık bir bebeğe gülsünler, ne önemi vardı? Evde nadir görülen sevinçli havaya şaşıran çocuk, Sevim'in kucağından inmiş, mutluluktan ne yapacağını bilmez halde arsız çığlıklar atarak küçük bir hayvan gibi zıplıyordu. Ülkedeki huzur ve sükunun bozulmaması için bütün vatandaşlara görev düşmektedir, diyordu televizyon. Gülay uykuya daldıktan sonra yüzüne kurbağaya benzeyen bir yaratık oturdu. Kurtulmak için sağa sola döndü. Elini kolunu salladı, inledi, bağırdı. Ama hayvan hiç umursamadan karanlık nefesini sabaha kadar kulaklarına üfleyip durdu. En ön sırada oturuyorum. Dersi dinlemek yerine ayakkabılarıma bakıyorum. Masanın altından ayakkabılarımı görüyor mu öğretmen? Eskilikten topuğu bile eğrilmiş. İyice içeri çekiyorum ayaklarımı. Öğretmen dönüp kaşlarını çatıyor ve yanımda oturan Menekşe bana bakıyor. Kıpkırmızı olduğumu biliyorum ama elimden bir şey gelmiyor. Menekşe gülümsüyor bana. Kafama bakıyor gibi geliyor. Kafam kabak çünkü. 3 numara diyorlar, bitlenmeyeyim diye. Birden burnum akıyor, kafamı sıranın altına sokup burnumu siliyorum. Öğretmen aferin diyor ama kafanı sıranın altından çıkar artık. Orada kalabilsem hep başım sıranın altında. Bu kadar sesli silme burnunu bir daha, diyor öğretmen tahtaya dönerken. Gülay ertesi sabah büroya geldiğinde Nusret Bey'in büyük bir ihracat bağlantısı için İstanbul'da olduğunu öğrendi. Günaydın demek için odasına uğradığı Kemal Bey, küçük sivri kafasını artık kimsenin giymediği incecik yakalı gömleğinin içinden uzatıp "Patron geliyor," demişti. Sesi endişeden pürüzlenmişti. Nusret Bey yaşına başına bakmadan azarlayıp dururdu adamı. Nitekim o gün öğleden sonra yanında 4-5 kişiyle büroya geldiğinde ilk işi Kemal Bey'i çağırıp yüksek sesle talimatlar vermek oldu. Gülay'a da üstün körü bir selam verip odasına girdi. Ardından koşturan Çetin kapıyı göstermelik abartılı bir saygı ifadesiyle kapatmış, sonra adeta parmaklarının ucuna basarak Gülay'ın masasına yanaşıp gelenlerin siyasetten alıkonulmuş partilerin milletvekilleri olduğunu yetiştirmişti. "İki tane de gazeteci gelecek, sendikacılar gelecek, bugün burası yatıra döner," dedi. Nusret Bey'in Gülay'ı küçümsediğinin farkındaydı. Bundan cesaret alıyor, Gülay'a karşı iyice küstahlaşıyordu. Nusret Bey dışarı yollayıncaya kadar masasının karşısında dikilip kıpırdamadan bekledi. Elinde dosyalarla kapıdan çıkarken durdu. Önüne gelen fırsatı son anda kaçırmış insanların o benzersiz ifadesiyle küskün, öfkeli, pişman Gülay'a baktı. Sanki kalabalığın kızın gücünü azaltacağını, kendi karşısında iyice zayıf düşüreceğini biliyor. Gülay oğlanla göz göze geldiğinde yalnızca bakışlarından apaçık okunan o hayvani sezginin isabetinden değil, kendi çaresizliğinden de ürküyor. Türlü imalarla, sessiz bakışlarla, önemsiz gibi görünen olaylarla her geçen gün daha çok belirginleşen, durmaksızın kendi kendini yontup şekillendiren, korkunç eğri büğrü bir heykel, sanki Gülay'ın içine diri diri gömüldüğü bir yontu çaresizliği. Öğlene doğru büro iyice kalabalıklaştı. Gelenler söz birliği etmişçesine masanın ardında oturan gösterişsiz kıza şöyle bir göz atıp haber bile vermeden Nusret Bey'in odasına dalıyorlardı. Kapı açılınca zaman yarılmışçasına tümüyle başka bir dünyaya ait konuşmalar, şakalar, kahkahalar yükseliyor. Ağır kapının şaşılacak kadar hafif bir tıklamayla kapanmasından sonra bu dünyada yok oluyordu. Kapıdan dışarı hiç ses çıkmazdı. Buna rağmen Nusret Bey'in sesi belli belirsiz de olsa mutlaka duyulurdu. Adam Gülay'ın akıl sır erdiremediği bir güvenle öyle bağıra çağıra konuşurdu ki sesindeki pervasızlık söylediği şeylerden bile daha yaralayıcı gelirdi. Masasındaki telefonun çaldığını biraz geç fark etti. Nusret Bey'di. Çay istiyordu. Çetin dışarıda olduğu için çay servisi ona düşmüştü. Elinde tepsiyle odaya girdiğinde kalabalığın alışılmadık görüntüsünden yaban hayvanları gibi ürktü. Şaşkınlıkla, belki de tanıdığı tek kişi olduğu için Nusret Bey'e doğru yöneldi. "Önce misafirlere ver kızım," diye uyardı onu adam. Şimdi elinde hafifçe titreyen tepsiyle adeta gölge gibi sessiz odadakileri dolaşıyor. Yüzünün kıpkırmızı olduğunu biliyor. Adamların bunun farkında olup olmadığını düşünüyor. Bunları aklına getirdikçe kızarıklık büsbütün artıp boynundan vücuduna doğru yayılıyor. "Bakın kardeşim," diyor Nusret Bey. "Sabredin biraz, acele etmeyin. Bunca şeyden sonra devlet hepsini affettik diyecek değil ya." Ben de sizin kadar karşıyım işkenceye, idama. Ama demokrasi yerleşsin bir kere. Yine biz yapacağız bunları. Bize düşecek bu işler ama şu birleşme olsun bir kere. Aklındaki belli belirsiz düşünceler Nusret Bey'in sarf ettiği sözcüklere çarparak koca bir tas pirinç gibi sağa sola saçıldı. Bu hayal öyle sahiciydi ki diz çöküp ellerini yere sürterek onları toplamaya başlaması işten bile değildi. Vücudu katılaşmıştı, zorlukla hareket ediyordu. Kimseye belli etmemeye çalışarak darmadağın, kırık bir bebek gibi çarpık, gülünç adımlarla Nusret Bey'e doğru ilerledi. Ne halde olduğunu belli etmemek için gösterdiği gayretten kan ter içinde kalmıştı. Masasının üstüne çay bardağını koyarken göz ucuyla adama baktı. Yüzünde Gülay'ın varlığından haberdar olduğunu gösteren hiçbir belirti yoktu. Solda tek çatı şart. Zaten dağılmış. Yoksa mümkün değil. Oy moy alamayız arkadaşlar, diyordu Nusret Bey. Gülay, darbeden sonra kurulan iki Sosyal Demokrat Parti'nin birleşmesinin gündemde olduğunu anımsadı. Elinde tepsiyle farkında olmadan orada dikilip kalmıştı. Nusret Bey'in sesiyle kendine geldi. Kızım kebap söyleyin, Çetin'i yolla gidip alsın. Ha, bir de ben buradayken 50-60 tane ayran koyun dolaba, unutmayın ha. Gülay masasına gidip kebapçıya telefon etti. Dışarıdan henüz dönen Çetin'i sipariş alması için gönderdi. Çetin'in ardından Nusret Bey yanında birkaç kişiyle odasından çıktı. Sağ elini pantolonuyla kemerinin arasına sıkıştırmış, göbeğini övünülecek bir şeyi sergiliyormuşçasına öne çıkarmıştı. İhtilalden önce kaç işçi grevdeydi biliyor musun? Tam 57 bin. İyi söyledi başkan. 20 yıldır biz ağladık onlar güldü diye. Ben de solcuyum ama sendika ağalarına haraç vermekten bitti, kurudu fabrikalar. Memleketi batırıyorlardı az da. Birinci kaset, birinci yüzün sonu.